Ayrım 48, Şeffaf, Stephen King, sayfa 389. Eğer Jim Tierney kahrolasıca Utah'da olmasaydı, Torgus'un önce başsavcılığı arayacaktı ama o yoktu. Bu yüzden de önce Bangor Daily News gazetesine David Bright'a telefon etti. David, ben Andy. Dinle. Ben... Haven'da yangın olduğuna dair bir haber geldi Andy. Belki de büyük bir yangın, anlıyor musun? Bize de Haven'da yangın olduğu bildirildi. David, seni oraya götüremem. Ama bana açıkladıklarının doğru olduğu anlaşılıyor. İtfaiye ekipleri ve gözlemciler kente giremiyorlar. Haven'a yaklaşanlar hastalanıyorlar. Bir korucu öldü, tanıdığım biri. Duyduğuma göre. Torgus'un başını salladı. Neyse, unut bunu. Doğru olamayacak kadar çılgınca bir şey. Ne duydun? Bright'ın sesi heyecanlıydı. Unut dedim. Ama itfaiye ve kurtarma ekiplerinin hastalandıklarını söyledin, öyle değil mi? Gözlemcilerin henüz kurtarılacak birileri olup olmadığını bilmiyoruz. Sonra itfaiye arabaları ve cipler konusunda da saçma sapan bir şey bildirdiler. Sözüm ona, taşıtlar Haven'a yaklaştıkları zaman motorları duruyormuş.
Ne?
Ne dediğimi duydun?
Yani bu atma gibi bir şey mi?
Atma mı? Ne atması? Torgus'un bir an onun Henry'nin göğsündeki pilden söz ettiğini, olayı başından beri bildiğini sandı. Büyük nükleer patlamaları izleyen bir fenomenmiş bu, arabalar birdenbire duruveriyorlarmış. Tanrım, ya radyolar?
Onlar da. Bak, hiç olmasa senin itfaiye ve kurtarma ekipleri hakkındaki sözlerini yazabilir miyim? Taşıtların durduğunu.
Evet Bay Kaynak, Bay Bilgi Kaynağı.
Sen bunu daha önce ne zaman duydun?
David, röportaj için zamanım yok. Senin Leandro önce oksijen maskesi için Maine tıp malzemesine mi başvurmuş?
Evet.
Torgus'un kendi kendine konuşur gibi havada bir şey olduğunu düşünüyormuş demek diye mırıldandı. Öyle sanıyormuş.
Andy, bazı haberler alıyoruz. Biliyor musun, arabaları durduran bir şey daha var.
Ne?
Uçan daireler, gülme, doğru mu? Arabada ya da uçaktayken uçak daire görenler motorların durduğunu ve uzay gemisi uzaklaşıncaya kadar da çalışmadığını söylüyorlar.
Bir an durdu. Hatırlıyor musun, bir doktor bir iki hafta önce uçağıyla Newport'a düştü.
Torgus'un yine uzaylıların istilası diye düşündü. Ne saçmalık. Ama Henry Emerson'ın pili ne olmuş, patlamış. Bu doğru olabilir mi? Ne yapıp yapıp şu işin iç yüzünü öğreneceğim.
Seninle daha sonra konuşurum David diyerek telefonu kapattı. Saat 3'ü çeyrek geçiyordu.
Haven'da eski Frank Garrick çiftliğinde bir saat önce başlamış olan yangın şimdi bir yarım daire çizerek uzay gemisine yaklaşıyordu.
Torgus'un 3:17 geçe Augusta'yı aradı. O sırada içinde üçer araştırmacı olan iki araba yola çıkmıştı bir de. Çünkü diğer yangın istasyonları başsavcılığı aramışlardı. Utah saatiyle 1:30'da bir eyalet polisi arabası Jim Tierney ile ailesinin kaldığı kamp yerine girdi. Polis onlara Maine eyaletinde acil bir durum olduğunu bildirdi. Jim Tierney nasıl bir acil durum diye sorduğu zaman da bunu size ancak oradakiler açıklayabilir dedi. Tierney Derry'i arayabilirdi ama Cleves Mills'daki Torgus'unu iyi tanıyor, ona güveniyordu. O anda her şeyden çok güvendiği biriyle konuşmak istiyordu. Tierney olayın eyaletteki tek atom reaktörüyle ilgili olduğunu düşünmekteydi. Bu olağanüstü telaşı ancak böyle bir şey neden olabilirdi. Polis Tierney'in Torgus'unla konuşmasını sağladı. Torgus'un onun sesini duyunca hem sevindi hem de rahatladı. Yine Utah saatiyle 1:17 geçe Jim Tierney devriye arabasına şoförün yanına binerek bu ne kadar hızla gidebiliyor diye sordu.
Saatte 130 mil yapabilir efendim. Ben Mormon mezhebindenim, onun için o hızla sürmekten korkmam. Çünkü cehenneme gitmeyeceğimden eminim efendim.
Tierney bunu kanıtla dedi. Savcı yardımcısı saat 2:03 geçe büyük bir askeri jete biniyordu ama pilot sivil kılıktaydı. Tierney meraklandı. Sen savunma bakanlığından mısın? Siyah camlı gözlük takmış olan pilot ona ifadesiz bir suratla baktı. Ben FBI'danım.
Artık işe federaller de karışmışlardı. Haven, Maine'deki turistik yerlerden uzakta uyuklayan önemsiz bir yerken, şimdi bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Sürüyle insan kente doğru gidiyordu. Aslında gitgide artan anormalliklerden haberleri yoktu. Onları ufuktaki koyu dumanlar çekmişti, ateşin pervaneleri çekmesi gibi. Eyalet polisi Milli Muhafız Birliği'nin yardımıyla yolları ancak akşam 7'ye doğru kapatabilecekti. Hem önemli yolları hem de önemsizleri. Sert bir rüzgar doğudan tam bildirildiği saatte esmeye başladı. Artık yangının kontrol altına alınması imkansızdı. Sabaha Maine tarihinin en büyük orman yangını haline alacaktı. Durumu hemen anlamayan ilgililer her şeyi yavaş yavaş kavramaya başladılar. Hiç rüzgar olmasaydı yangın yine de kontrol altına alınamayacaktı. İnsan yaklaşamadı, alevleri söndüremezdi ki. Bu yangına yaklaşmaya çalışanların başlarına kötü şeyler geliyordu. Keşif uçağı yere çakıldı. Bangor'dan gelen milli muhafız dolu bir otobüs şoförün kafası birdenbire içine hava fişeği sokulmuş domates gibi patladığı için ağaçlara çarptı. Gürültüyle paramparça oldu. Otobüsteki 70 muhafız öldü. Yarısı kaza yüzünden, diğer yarısı da o zehirli yerden uzaklaşmaya çalışırken. Ne yazık ki rüzgar ters yönden esiyordu. Torgeson'a sorsalardı bu durumu açıklardı. Saat 7'de bölgeye yüzlerce insan dolmuştu. Bunların bir bölümü yangınla savaşmaya gelmişlerdi. Ama geri kalanı sadece meraklılardan oluşuyordu. Bunlardan çoğunun bölgeye girmeleriyle çıkmaları bir oldu. Yüzleri bembeyaz kesilmiş, gözleri yuvalarından uğrayacak gibi açılmıştı. Burunlarından ve kulaklarından kanlar fışkırıyordu. Kimisi ise dişlerini değerli inciler gibi avuçlarına almışlardı. İçlerinden ölenlerin sayısı da az sayılmazdı. Rüzgar şiddetlendiği zaman Newport'un doğu bölümünde oturanlar Haven'ın havasının etkisinde kaldılar. Çoğu evlerinde öldüler. Yangını seyretmeye gelen ve pis havada boğulan insanların ölüleri yolların kenarında yatıyordu. Ellerini karınlarına bastırmış, cenin gibi kıvrılmışlardı. Ama kitap satıcısı Lester Moran aynı akibete uğramadı. Moran, Boston'ın bir semtinde oturuyor, kitap satmak için New England'ın kuzey bölgesinde dolaşıyordu. Lester okullara kitap sattıktan sonra dönerken ufuktaki yoğun dumanları gördü. Saat 4'ü çeyrek geçiyordu. Hemen ana yoldan saptı. Bekar olduğu için evine çabucak dönmek zorunda değildi. Önündeki 2 hafta için bir programı da yoktu. Ama Milli Kitap Satıcıları Konferansı ertesi günde başlayacak olsa yine yangına gidecekti. Elinde değildi, yangın tutkunuydu Lester Moran. Ta çocukluğundan beri böyleydi. Son 5 günü yollarda geçirmiş ve bitkin düşmüş olmasına rağmen hiç duraklamadı bile. Yorgunluğu geçiverdi. Gözleri tuhaf tuhaf parlamaya başladı. İtfaiye komutanlarının sıkışık durumlarda yararlandıkları tiplerdendi o. Lester Moran 21 yaşındayken Boston İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Ama kafatasındaki çelik plaka yüzünden onu işe almamışlardı. Lester'ın kafasına o maden parçasını 12 yaşındayken geçirdiği kötü bir kaza yüzünden takmışlardı. Lester büyük bir heyecanla Haven yoluna saptı. Ama o şahane dumanlara yaklaşırken midesi biraz bulanmaya başladı. Bunu heyecanına verdi, sonra da unuttu. Başındaki çelik plaka Jim Gardner'ınkinin 2 katı büyüklükteydi. Böyle bir yerde polis, itfaiye ve orman koruma taşıtlarının olmaması Lester'ın garibine gitti. Ama bu ona garip bir zevk verdi. Sonra sert bir virajı döndü ve soldaki hendekte tepe taklak yatan bronz bir araba gördü. Taşıtın yanında Derry itfaiyesi yazılıydı. Lester Moran eski arabasını durdurarak indi, parçalanmış otomobile doğru koştu. Direksiyon, şoför yeri ve yerdeki küçük halı kan içindeydi. Ön camada kanlar sıçramıştı. Çok fazla kan vardı burada. Lester dehşetle vaka kaldı. Sonra da Haven'a doğru döndü. Şimdi dumanların dibinde donuk bir kırmızılık gözüküyordu. Yanan ağaçların çatırtısını duydu. Lester hem bu ses hem de o donuk ve yaygın kırmızılık yüzünden Derry itfaiye komutanının devrilmiş arabasını ve içerideki kanları fazla önemsememeye başladı. kendi taşıtına döndü, vicdanıyla kısaca savaştı. İlk telefon kulübesini görür görmez Cleves Mills'i arayacağım. Hayır der iyi, böylece savaşı kazandı. Gaza basarak ilerledi. Hızlanmamak için kendini zor tutuyordu. Yolda her an engellerle karşılaşacağını sanıyordu. İtfaiyeciler etrafta koşuşacak, telsizlerden sesler yükselecekti. Ama böyle bir şey olmadı. Barikatların, müthiş faaliyetlerin yerine devrilmiş olan Unity itfaiye arabasıyla karşılaştı. Ön kısmı gerideki tanktan ayrılmıştı. Tanktan etrafa hala sular fışkırıyordu. Lester yeryüzünde hemen herkesi öldürebilecek o havayı ve dumanları soluyordu şimdi. Durmuş, itfaiye arabasının önünden uzanan gevşek beyaz kola hipnotize olmuş gibi bakıyordu. Beyaz ve savunmasız kolun altından akan kanlar pıhtılaşmaya başlıyordu. Burada bir terslik var. Orman yangınından daha kötü bir şey. Buradan kaçmalısın Les. Ama kaçacağı yerde tekrar yangına doğru döndü ve yine etkilendi. Havadaki duman tadı daha keskinleşmişti. Yangının sesi de çatırdıdan çok gök gürültüsüne benziyordu. Lester birdenbire gerçeği anladı. Başından aşağıya bir kova soğuk su dökülmüş gibi sarsıldı. Bu yangınla kimse savaşmıyor, hiç kimse. Anlayamadığım bir nedenle kimse buraya ulaşamamış ya da onların yangına yaklaşmalarına izin verilmemiş. Bu yüzden de yangın kontrolden çıkmış. Rüzgar da sertleştiği için filmlerdeki radyoaktif canavarlar gibi büyüdükçe büyüyor. Bu fikir Lester'ın içini dehşetle bulandırdı. Dehşetle, heyecanla ve marazi, kara bir sevinçle. Böyle bir şey hissetmek kötüydü ama Lester bu duygusunu inkar edemezdi. Sendeleyerek arabasına gitti, motoru zorlukla çalıştırabildi. Tekrar Haven'a doğru ilerledi. Bu yaptığının budalalık olduğunu biliyordu. 45 yaşında bir kitap satıcısıydı, Süpermen değil. Saçları dökülmeye başlamıştı. Çok çekingen olduğu için kadınlarla gezmeyi başaramıyordu. Bu yüzden hala bekardı. Hayır, davranışları budalaca değil, çılgıncaydı ama kendine engel olamıyordu. Kaşıkta uyuşturucunun piştiğini gören bir eroinmandan farksızdı bu bakımdan. Lester'ın yangınla başa çıkması imkansızdı. Ama yine de gidip seyredebilirdi. İçinden bu gerçekten görmeye değecek bir şey diye geçirdi, öyle değil mi? Sanki ilerideki sıcağı şimdiden hissetmiş gibi terler yüzünden akıyordu. Görmeye değecek bir şey, evet öyle. Kontrolden çıkmasına her nasılsa izin verilen bir orman yangını. Biraz sonra bu yolun o cehennemde kaybolduğunu görecekti. Önce asfalt yapışkan derecikler halinde akacak, sonra da yanacaktı. Gaza iyice bastı, nasıl gitmezsin? İnsanın hayatı boyunca eline böyle bir şeyi görmek için ancak bir kez fırsat geçer. Gitmeyip de ne yaparsın? Main tıbbi malzeme mağazasında çalışan genç adam, bilmem bunu babama nasıl anlatacağım dedi. Sonra için için ekledi, keşke 4 yıl önce babamı bazı aletleri kiraya vermemiz için ikna etmeseydi. Yaşlı bir adam kiraladı, oksijen maskesini hala geri getirmedi. Babam ne zamandır bunu kafama kakıp duruyor, şimdi de Haven'da kıyamet kopuyor. Radyo orman yangını çıktığını söyledi ama sonra daha da acayip şeyler olduğunu ima etti. Bu sabah kalın camlı gözlük takan gazeteciye kiraladıklarımı da geri alacağımdan pek emin değilim. Şimdi 2 kişi daha geldi. Üstelik bunlar eyalet polisinden. İkisi de iri yarı ve işin en şaşırtıcı yanı adamlardan birinin kapkara olması. İkisinin de birer değil, 6'şar maske istemeleri. Torgeson babana maskelere el koydular dersin dedi. Yani siz itfaiyecilere solunum araç ve gereçleri veriyorsunuz değil mi? Evet ama... Ve Haven'da da orman yangını çıktı öyle değil mi? Evet ama... İyi ya, getir maskeleri, gevezelik edecek zamanım yok. Genç adam babam beni öldürecek diye inledi, zaten 12 maskemiz var. Torgeson eyalet polis merkezinin araba parkından çıkacağı sırada Claudel Weems çıka gelmişti. Maine'deki tek zenci eyalet polisi olan Weems uzun boyluydu. 1.90 boyundaki Claudel Weems'in ağzında bir altın diş vardı. Zencilere, sanıklara ya da isteksiz satıcılara yaklaştığı zaman gülümser, o zaman altın köpek dişi ışıldardı. Weems'in karşısındaki hemen endişelenirdi. Torgerson bir keresinde ona bu nasıl oluyor diye sormuştu. Claudel Weems de bunun nedeni bildiğin kara büyü demiş, sonra da kahkahalarla camları zangırdatarak gülmüştü. Weems şimdi de satıcı gence doğru eğilmiş, o kara büyünün etki yapmasını bekliyordu. İki memur maskelerle mağazadan çıktıkları sırada genç adam neler olduğundan pek de emin değildi. Sadece o zencinin ağzında o zamana kadar gördüğü altın dişlerin en irisinin pırıldadığını anımsıyordu. Leandro'ya tişört satan dişsiz ihtiyar verandasında durmuş, ifadesiz bir suratla Torgerson'un devri arabasının hızla uzaklaşmasını seyrediyordu. Sonra içeriye girerek çoğu kimsenin ulaşamayacağı bir numaraya telefon etti. Onun yerinde başkası olsaydı, Ann Anderson'ı çok öfkelendiren o sirene benzeyen sesi duyardı. Ama dükkancının telefonunun arkasına bir alet takılmıştı. Çok geçmeden epey telaşlı olan Hazel McCready ile konuşmaya başladı. Claudel Weems neşeli, demek böyle dedi, saatte 120 kilometreyle gidiyoruz. Ve kamuoyuna göre sen Maine'in en kötü şoförü olduğun için. Torgerson kahretsin diye omurdandı. Hangi kamuoyu? Claudel Weems, benimki de der. Neyse, bundan bir sonuç çıkıyor. Yani kısa bir süre sonra öleceğim sonucu. Bilmiyorum, ölmek üzere olan bir insanın son isteğinin yerine getirilmesi saçmalığına inanıyor musun? Ama inanıyorsan belki bana neler olduğunu söylersin. Yani bir yere çarpmadan ve vücudumuza motor nakli yapılmadan önce. Andy Torgerson ağzını açtı, sonra tekrar kapattı. Hayır, söyleyemem, çok çılgınca bir şey bu. Ama sana şu kadarını açıklayabilirim. Biraz sonra miden bulanmaya başlayabilir. Eğer öyle olursa hemen o oksijen maskesine tak. Weems, ah tanrım dedi, Haven'ın havası mı zehirlendi? Bilmiyorum, öyle sanıyorum. Weems tekrarladı, ah tanrım, kim ne iş karıştırdı? Andy sadece bilmiyorum der gibi başını salladı. Ah, demek bu yüzden kimse yangınla savaşmıyor. Dumanlar ufka gitgide yayılıyordu ama neyse ki çoğu hala beyazdı, kara değil. Bilmiyorum, öyle sanıyorum, şu radyoyu aç. Weems Torgerson'ın aklını kaçırdığını sanıyormuş gibi gözlerini kırpıştırdı. Hangi kanal? Weems polis radyo istasyonlarını aramaya başladı. Önce memurlarla bölgeye yaklaşamayan itfaiyeciler arasındaki konuşmaları dinlediler. Adamların sesindeki korku gitgide artıyordu. Lester Moore'un Haven sınırını aştıktan 200 metre kadar ileride arabanın motorunun durduğunu gördü. Ne hırıltı, ne umurtu çıktı, ne de tekleme oldu. Motor sadece sessizce stop etti. Lester anahtarı çevirmek zahmetine katlanmadan taşıttan indi. Alevlerin ısrarlı çatırtısı bütün dünyayı doldurmuş gibiydi. Hava iyice ısınmıştı. Rüzgar yoğun dumanları ona doğru ama yukarılara sürüklüyordu. Bu sayede hava solunacak gibiydi ama sıcak, acı bir tadı vardı. Solda ve sağda geniş tarlalar uzanıyordu. Bu topraklar uzun bir yamaç halinde koruya doğru yükselmekteydi. Lester koruda gitgide parlaklaşan kırmızı ve turuncu alevleri görebiliyordu. İçleri boş kütükler gürültüyle patlıyordu. Rüzgar yüzüne çarpmıyor ama yakından geçiyordu. Yangın ağaçlıktan tarlalara sıçrayacak hem de birkaç dakika sonra. Hatta saniye. Yüzü kızarmış ve ter içinde kalmış olan Lester'ın durduğu yere de belki öldürücü bir hızla ulaşacaktı. Ulaşmadan arabasına dönmek istiyordu. Motor çalışır, çalışacağından eminim. O ihtiyar motor şimdiye kadar beni düş kırıklığına uğratmadı. Böylece yaklaşan o kıpkırmızı canavardan hızla uzaklaşacaktı. Haydi git artık Tanrı aşkına, yangını gördün, artık kaç. Ama aslında yangını pek de görmüş sayılmazdı. Onun sıcaklığını hissetmiş, gözlerini kırptığını, ejderha ağzından dumanlar püskürttüğünü görmüştü sadece ama yangını görememişti. Ancak hemen sonra onu da gördü. En kenardaki ağaçlar birdenbire alev alıverdi. Bir anda oldu bu. Lester ağzı bir karış açık hipnotize olmuş gibi duruyordu. Alevler yamaçtan tarlalara doğru inmeye başladı. Dumanlar Lester'ın etrafını sarıyor, koyulaşıyor, boğucu bir hal alıyordu, öksürmeye başladı.
Kaç, Tanrı aşkına kaç!
Evet, kaçacaktı, artık kaçabilirdi, yangını görmüştü. Tahmin ettiği gibi harikaydı. Ama yine de bir hayvandı, kırmızı bir hayvan. Aklı başında bir insan hayvanla karşılaştığı zaman kaçardı. Mümkün olduğu kadar uzaklara, hızla. Bütün canlılar öyle yaparlardı, bütün canlılar. Lester geri geri gitti ama yarı yolda durdu. Bütün canlılar. Evet, bütün canlılar orman yangınından kaçarlardı. Eski koşullar bir an unutulurdu. Çakal tavşanın yanında koşardı. Ama şimdi yamaçtan tarlaya tavşanlar ve çakallar inmiyor, koyu kurşuni gökyüzünde bir tek kuş bile uçmuyordu. Burada Lester'dan başka kimse yoktu. İtfaiye komutanının devrilmiş arabası, etrafa saçılmış kanlar, ormanda parçalanmış olan itfaiye arabası ve o kanlı kol. Lester'ın kafası burada ne oluyor diye bağırdı. Bunu bilmiyordu. Bütün bildiği kaçması gerektiğiydi. Lester arabasının kapısını açtı ve son kez geriye baktı. O dev duman bulutunun içinden yükselen şeyi fark ederek bir çığlık attı. Dumanlar ciğerlerine doldu. Lester öksürdü, sonra tekrar haykırdı. Bir şey, dev gibi bir şey dumanların arasında yükseliyordu. Dünyanın en büyük balinası sudan çıkıyordu sanki. Dumanların bulanıklaştırdığı güneş ışınları bu cismin yanlarından yansıyordu ve cisim hala yükseliyordu. Yükseliyor, yükseliyordu. Yangının gürültüsünden başka da hiçbir şey duyulmuyordu. O şey yükseldi, yükseldi. Lester bu olmayacak nesneyi izlemek için başını iyice döndürdü. Bu yüzden de dumanların arasından çıkarak yoldan hızla ona doğru inen şeyi fark etmedi. Ufak kırmızı bir araba, yazın başlangıcında küçük Bill Fennin'e ait olan oyuncak. Ama şimdi ortasına yerleştirilmiş olan düz tahtanın üzerinde bir ağaç budama aracı vardı. Uzun bir sopaya takılı, motorla çalışan bir bıçak. Lester arabasının yanına büzülmüş hala gökyüzüne bakıyordu. Tam o sırada küçük aletin duyargaları bıçağın çalışmasına neden oldu. Bıçak çığlıklara benzeyen bir sesle dönmeye başladı. Küçük motordan yaralı bir kedinin miyavlanmasını andıran bir ses yükseliyordu. Lester başını çevirdi ve dişli olta sopasına benzeyen bir şeyin üzerine doğru geldiğini gördü. Haykırarak arabasının gerisinde çömeldi.
Kafası burada neler oluyor diye bağırdı yine. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne?
Ağaç budama aracı dönerek Lester'ı aradı. Onun beyin dalgalarını izliyordu. Bunlar alet için radar ışınlarından farksızdı. Budama aleti pek akıllı değildi ama yine de Lester Moran'ın beyin dalgalarını kaçırmayacak kadar zekiydi. Billy Fennin'in arabası üzerine doğru gelirken Lester "Çekil!" diye bağırdı. "Yaklaşma, yaklaşma!" Ama araba sanki onun üzerine atladı. Kalbi deli gibi çarpan Lester yana kaçtı. Ağaç budama aleti de onunla birlikte döndü. Lester diğer yana sıçradı. Aynı anda üzerine dev bir gölge düştü. Ağır ağır kayan bir gölge. İstememesine rağmen başını kaldırarak tekrar yukarıya baktı. Bakmamazlık edemezdi. Ayağı takıldı. Ağaç budama makinesi de üzerine atıldı. Dönen bıçak Lester'ın kafasını kesmeye başladı. Tam o sırada alevler hem aletin hem de kurbanının etrafını sardı. 48. ayrımın sonu. Sayfa 398.